33. ayrım. Sayfa 329. 28. bölüm. Şoförüm Orhan'ın tarif ettiğimiz yerde, Sakız Ağacı Caddesi'nin tarlabaşı girişinde, trafik ışıklarının altında bizi beklerken bulduk. Onu da yanımıza alıp Sakız Ağacı Caddesi'nden Dolapdere'ye doğru vurduk. Orhan nereye gidiyoruz, neden gidiyoruz diye sormadı bile. Daha önce üstü kapalı bir konuşmayla bizim Kenan'ın bir meselesi var, biraz belalı bir iş. Ben onunla gideceğim, sen de bizimle gelir misin dediğimde de hiç duraksamadan ne demek Selim Bey, tabii gelirim. İş belalı diyorsanız benim bir baret de var, onu da getireyim demişti. Görüşeceğimiz kişilerin tekin adamlar olmadığını bildiğimden ben de getir, yalnız gerekmedikçe kullanmayacaksın demiştim. Bana duyduğu güvenin epeydir farkındaydım. Bunun nedeni ödediğim dolgun maaş, arada bir ona yaptığım yardımlardan çok bu topraklarda yaşayan insanlara özgü bir duygu olan büyük, yetkili, kudretli birine bağlanma duygusuydu. Belki abarttığım düşünülebilir ama inanın hiç öyle değil. Bu duygunun kökleri Osmanlı İmparatorluğu'na, hatta Doğu Roma İmparatorluğu'na kadar uzanır. Bir zamanlar imparatora, padişaha bağlılıkla başlayıp ardından tek şefe, tek partiye, komutana, babaya, patrona sadakat olarak süren bu davranış biçimi, sanayileşmeyle birlikte günümüzde yok olmaya başlasa da Orhan gibi birçok insanda varlığını hala sürdürmekte. Bu bir vefa duygusu olduğu kadar kudretli olana yakın durarak onun sevgisini kazanarak kendini bir tür güvenceye alma hesabıdır da. Hesap dediysem yanlış anlaşılmasın. Bunda bir samimiyetsizlik, bir göz boyama, öyleymiş gibi görünme yoktur. Bu insanlar yakın durmaya çalıştıkları kudretli kişiyi gerçekten severler. Ona gerçekten bağlanırlar. Aynı zamanda ondan çıkar da umarlar. Ve bunu doğal bir hak olarak gördüklerin için ahlaki olarak da hiç yaralanmazlar. Orhan'ın da benim için bu tür duygular taşıdığından adım gibi emindim. Karanlık bakkal sokak, yıpranmış binaları, delik deşik yolu, karşıdan karşıya gerilmiş iplerde sallanan çamaşırları, toplumun en altında yaşayan insanlarıyla tipik bir tarlabaşı sokağıydı. İlk yerleşim yılları 1850'lere uzanan, nüfusunun neredeyse tamamı Ermeni ve Rumlardan oluşan tarlabaşı, ömrünün en parlak dönemini 20. yüzyılın başlarında yaşamıştı. Ancak 1940'lı yıllarda yürürlüğe giren varlık vergisi, ardından 1955 yılında yaşanan 6-7 Eylül çapulculuğuyla bu insanların çoğu Beyoğlu gibi tarlabaşını da bırakıp gittiler. Böylece tarlabaşı kendi kişiliğini, kendi dokusunu, kendi güzelliğini yitirmeye başladı. Sahibi yurt dışına kaçmak zorunda kalan binaların bakımı yapılamadı. Evler boş kaldı, sokaklar eskidi. Semtte yaşayan insanların sosyolojik profili değişti. Bir zamanlar hepsi meslek erbabı olan semt sakinlerinin yerini gece boyunca bedenlerini satıp gündüzleri buradaki kırık dökük evlerde yaşayan yaşlı orospular, genç eşcinseller, işsiz kalmış müzisyenler, elden ayaktan düşmüş sinema oyuncuları, yıldızı sönmüş şarkıcılar, Anadolu'dan göçüp bu büyük şehirde dikiş tutturmaya çalışan çaresiz Kürtler aldı. Karanlık bakkal sokağa girer girmez kesif bir yemek kokusu karşıladı bizi. Güneş henüz batmamıştı ama sokaktaki evlerde akşam yemeği hazırlıkları başlamıştı. Ocakta tencereler kaynarken evlerin önünde kadınlar çene çalıyor, çocuklar neşeli çığlıklar atarak oyun oynuyordu. Henüz gece makyajını yapmamış bir travesti penceresinden sarkmış alt kattaki başı örtülü Mualla ablasıyla muhabbet ediyordu. Mualla ablanın üst kattaki komşusunu yadırgarmış gibi bir hali yoktu. Sanki karşısında bir kadın varmış gibi kaptırmıştı kendini sohbetin keyfine. Karanlık bakkal sokakta hiç de karanlık olmayan bir bakkal dükkanı, bir komisyoncu, bir marangoz, bir de kahvehane vardı. Reşat Çopur'un yeri bu kahvehane olmalıydı. Kahvehaneye Kenan'la birlikte girecektik. Orhan daha sonra gelip ayrı bir masaya oturacaktı. Eğer herhangi bir aksilik olmazsa Orhan konuşmalara hiç katılmayacaktı. Hatta bizden biri olduğunu hiç belli etmeyecekti. Bir ara silahı ona mı versem diye geçirdim, sonra bu kadarını istemek de fazla olur diyerek vazgeçtim. Dışarıdan görünenin tersine kahvehanenin içi oldukça genişti. Bir zamanlar bej rengi olduğu anlaşılan kirli duvarlarda Atatürk'ün sivil giyimli resminin yanı sıra İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Mahsun Kırmızıgül gibi şarkıcıların posterleri asılıydı. Kahvehanenin kaset çalarında yanık sesli kadın arabesk bir şarkı söylüyordu. İçerisi pek kalabalık değildi. İki masada 6 müşteri vardı. 4'ü okey, ikisi tavla oynuyordu. Çay ocağının hemen önündeki masada biri 60'ına merdiven dayamış, öteki henüz 30'unda bile göstermeyen iki kişi oturuyordu. Oturdukları masa ötekilere benzemiyordu. Bunlar kahvenin sahibi olmalıydılar. Ocakta orta yaşlı bir adam çay demlemekle uğraşıyordu. Üzerindeki önlükten anladığım kadarıyla hem ocakçılık hem garsonluk yapıyordu. Kahve müşterilerle dolup taşmadığına göre bu işi yaparken zorlandığı da söylenemezdi. Kenan'la ben girince herkes başını çevirip merakla bize baktı. Müşteri olduklarını düşündüğüm kişiler üzerimizde çok durmayıp kendi dünyalarına dönerken kahvenin sahipleri olduğunu düşündüğüm iki kişi oturuncaya kadar güvensiz gözlerle bizi izlediler. Duvar kenarındaki masalardan birine geçtik. Masaya oturur oturmaz garson ocaktan çıkıp dikildi başımıza. Son derece ciddi, hatta biraz vakur bir tavırla "Ne içersiniz?" diye sordu. "Türk kahvesi var mı?" diye sordu Kenan. "Var. İki sade Türk kahvesi." Bana baktı, "Sade değil mi?" "Sade" derken Orhan'ın içeri girdiğini gördüm. Bu kez başlar Orhan için çevrildi. Şoförüm sanki bizi hiç tanımıyormuş gibiydi. Masamıza dönüp bakmadı bile. Son derece doğal bir tavırla müşterilerin arasından geçerek bizi görebileceği masalardan birine çöktü. Garson siparişimizi alır almaz Orhan'a yöneldi. "Şu iki kişi hala bizi kesiyor," dedi Orhan. "Çopur hangisi acaba?" "Belki de hiçbiri değildir. Adam içeriden yeni çıkmış, belki de tatile falan filan gitmiştir." Sözlerimi yadırgadı Kenan. "Yapma Selim, ne tatili? Bu adamları kendinle karıştırdın galiba. Reşat da hapisten çıktığı gün mekanına gelmemişse ne olayım? Onların hayatı bu." Israr etmedim. Doğru söylüyordu. Bu insanları tanımıyordum. Elimden gelse hiç tanışmak da istemezdim. Garson kahvelerimizi getirdiğinde "Baksana birader," dedi Kenan. "Biz Reşat Çapur'u arıyoruz. Hangi, kendisi burada mı?" Orta yaşlı adam şöyle tepeden tırnağa süzdü bizi. "Siz kimsiniz?" "Ben avukatım," diye açıkladı Kenan. "Davada ona yardım etmek için geldik. Buradaysa görüşmek istiyoruz." "Rüstem abiye bir sorayım," dedi garson. Yanımızdan ayrıldıktan sonra hiç acele etmedi. Önce Orhan'ın çayını verdi, sonra iki kişinin oturduğu masaya gitti. Sakallı adama "Rüstem abi olmalıydı." Bizi gösterdi. Adamlar başlarını çevirip bir kez daha baktılar. Bu kez gözlerinde tehditkar bir ifade belirmişti. Rüstem masadan kalktı, kaset çaları susturdu. Şarkı yarıda kesilince okey masasındakiler Rüstem'e baktılar. Ama Rüstem oralı olmadı. Gözlerindeki tehditkar ifadeyi değiştirmeden bize doğru yürüdü. Genç adam da kalkmış, peşi sıra geliyordu. Garson ise okey oynayanların masasına yöneldi. Masada yüzü bize dönük olarak oturan esmer ufak tefek adamın kulağına bir şeyler fısıldadı. Ufak tefek adam da önce bizden tarafa baktı, sonra doğruldu. Masadaki üç kişi de onunla birlikte kalkmıştı. Ben onları keserken Rüstem ile yanındaki adam masamıza gelmişti bile. Rüstem ellerini sigara yanıklarıyla delik deşik olmuş yeşil çuhadan yapılma masa örtüsünün üzerine koyarak "Reşat Çopur'u ne yapacaksınız?" diye sordu. Duruşuyla, kalın kaşlarının altında öfkeyle ışıldayan kara gözleriyle, sesinin tonuyla açıkça meydan okuyordu. "Konuşmak istiyorduk," dedi Kenan. Arkadaşımın ne bakışlarında ne sesinde korkunun zerresi yoktu. Reşat Çopur'un davasıyla ilgili. Onu tanıyor musunuz? Davan filan yok dedi adam. Oğluma iftira ettiler. Reşat senin oğlun mu? Oğlum ne olmuş? Bu kadar terslenmeye rağmen Kenan sükunetini bozmadı. Allah bağışlasın. Biz de oğlunuza iftira edildiğini düşünüyoruz. Fakat bu sözler Rüstem'i ikna etmeye yetmemişti. Size ne benim oğlumdan? Aynı davadan benim dayı oğlunun da başı belaya girdi. Ona da iftira ettiler. İki olayı yapanların aynı kişiler olduğunu düşünüyoruz. Çıkarlarımız aynı. Size karşı kötü bir niyetimiz yok. Kenan bu açıklamayı yaparken öteki dört kişi de masamızın etrafını sarmıştı. Bakışlarım bizim Orhan'a kaydı. Orhan elinde çay bardağı pür dikkat bizi izliyordu. En ufak bir harekette adamların üzerine atlayacakmış gibi tetikteydi. Demek gerçek suçluları bulmak istiyorsunuz dedi Rüstem. Döndü yanındaki adama baktı. Ne dersin Reşat, doğru mu söylüyor bu adamlar? Reşat deyince Kenan'la ben genç adamı süzdük. Demek bizim meşhur Reşat Çopur buydu. Şimdi anlarız dedi Reşat. Az önce okey masasından kalkan ufak tefek adama döndü. Şaban, ara şunların üzerini. Biz ne yapacağımıza karar vermemişken adamlar üzerimize atıldı. İşte o anda Orhan ayağa fırladı, kaşla göz arasında belinden çektiği silahı Reşat'ın şakağına dayayarak ''Herkes olduğu yerde kalsın.'' Şaban'ın eli beline gider gibi oldu. ''Kıpırdama ulan, anam avradım olsun basarım tetiğe.'' Şaban elini uzaklaştırdı belinden. Öteki adamlar da anında pençelerini üzerimizden çekmişlerdi. İçlerinde en cesuru Rüstem çıktı. ''Bu mu sizin iyi niyetiniz?'' diye sordu gergin ama alaycı bir sesle. ''Önce siz başlattınız.'' dedi Kenan. ''Biz sadece üzerinizi arayacaktık. Neden arıyorsunuz üzerimizi?'' diye ben de katıldım tartışmaya. ''Ne bilelim sizin dost mu düşman mı olduğunuzu? Biz düşmanınız değiliz.'' dedim. ''Ama eğer bunu kanıtlamak için bizi aramanız gerekiyorsa buyurun arayın.'' Şoförüme döndüm. ''Tamam Orhan, sen masana git.'' Elimi belime attım, tabancamı çıkartıp masanın üzerine koydum. Üzerimi rahatça aramaları için ayağa kalktım. Kenan da beni izledi. Rüstem'in işaretiyle Şaban değme polislere taş çıkartacak bir titizlikle üstümüzü aradı. ''Temizler Rüstem abi.'' Rüstem uzanıp benim Smith Wesson'ı alarak garsona uzattı. ''Naim, şunu ocağa götür, konuşmamız bitene kadar orada kalsın.'' Naim benim tabancayı aldı. Elinde tarttıktan sonra ocağa yöneldi. Biz itiraz etmeyince Rüstem işi ileriye götürmek istedi. Başıyla Orhan'ı işaret ederek arkadaş da silahını versin dedi. O kadar da uzun boylu değil dedi Kenan. 40 yıllık kopukmuş gibi bitirim havalarına bürünmüştü. Biz silahınız var mı yok mu bakmadık bile. Arkadaşın silahı üstünde kalacak. O kadar o zaman konuşma olmaz dedi Rüstem. Kenan adamın blöfünü görmüştü. Olmazsa olmaz, verin tabancamızı gidelim. Bakın dedim, öküzün altında buzağı aramayın. Biz sadece işbirliği yapmak istiyoruz. Daha önce de avukatınızla size haber saldık. O da bizi tanıyor. Bilgilerimizi birleştirirsek bize oyun oynayan adamları daha kolay buluruz. Rüstem oğluna baktı. Avukat bu adamlardan bahsetti mi sana? Bahsetti dedi Reşat. Soyadının tersine oldukça düzgün yüzü vardı genç adamın. Kartal'ın bir sevgilisi vardı. Adı Aysun. O kızı da öldürmüşler. Zanlı olarak da birini yakalamışlar. Herhalde bunların akrabamız dedikleri o. Ben onları polis sanmıştım. Ellerinde delil yok ya, boş atıp dolu tutacaklar diye görüşmeyi kabul etmemiştim. Biz polis değiliz dedi Kenan. Biz avukatız. Korkmanıza gerek yok. Rüstem'in gözleri kısıldı. Biz Allah'tan başka kimseden korkmayız. Pisliğe bulaşmamak için polisten uzak duruyoruz. Hiç suçu günahı olmadığı halde yazdıkları ifadeyi imzalattırmak için bir araba sopa attılar oğluma. Yunus'a da yapmışlar dedi Kenan. Çocuk günlerce tabanlarının üzerine basamadı. O yüzden size geldik. Polise güvenemiyoruz. Yunus da tıpkı senin oğlun gibi günahsız yere yatıyor haftalardır. Ayrıntılar konuşulmaya başlanınca Rüstem eliyle adamlarına uzaklaşın işareti yaptı. Etrafımız bir anda sakinleşti. Oğluyla birlikte çöktü masamıza. Bize güvendiğini Güvendiği hala söylenemezdi. Yine de sigara paketini uzatmakta sakınca görmedi. Ben almadım, Kenan bir tane yaktı. Önce siz anlatın, dedi Rüstem. Sigarasından üflediği duman masanın üzerinde kül rengi bir bulut gibi usulca yükselirken. Neymiş bakalım şu dayı oğlunun meselesi? Kenan olayı ayrıntılarıyla anlattı. Yunus'un hala deli gibi sevdiği Aysun'u öldüremeyeceğini, Reşat'ın dava dosyasını okuduğunu, onun da masum olduğuna inandığını ekleyerek bu iki cinayetin de aynı kişiler tarafından işlenmiş olabileceğini söyledi. Peki kimmiş bu kişiler diye sordu Rüstem. Biz de onu bulmaya çalışıyoruz, dedim. Sizi Beyoğlu'ndan silmeye çalışan başka bir grup olabilir mi? Rüstem'in kalın kaşları çatıldı. Yok kardeşim, bize kim neden bulaşsın? Bizim her işimiz kanunlar çerçevesindedir. Tamam da, dedi Kenan. Yani sizin yerinizde gözü olan birileri filan. Rüstem gaza gelmiş, Kenan'ı da azarlamaya hazırlanıyordu ki, baba, bu işi Serçe Nuri tezgahlamasın, diyerek oğlu kesti hızını. Kartal onun yeğeniyle görüştüğünü söylemişti bana. Rüstem'in kara birer inciyi andıran parlak gözleri öfkeyle baktı oğluna. Salak salak konuşma, Serçe Nuri'den bize ne? Oğlanın konuşmaya niyetli olduğunu anlayan Kenan fırsatı kaçırmadı. Delikanlıya boş yere kızıyorsun. Bizim Yunus da şu Serçe Nuri'den bahsediyordu. Aysun, Kartal'ın onunla sık sık görüştüğünü söylemiş. Belki de bu cinayetleri onlar işledi. Size de düşmanlıkları varsa... Artık ayak üzeri yalanlar uydurmaya alışmıştı Kenan. Yunus ne Serçe Nuri'den bahsetmişti bize ne de başka bir çeteden. Argo deyimiyle zarf atıp heriflerin dilini çözmek istiyordu. Ama Rüstem kaçın kurasıydı. Bize kimsenin husumeti yok kardeşim, dedi. Hem Serçe Nuri akıllı adamdır. Durduk yerde belaya bulaşmaz. Neden öldürdün Kartal, öldürsün Kartal denen o zibidiyi? Konuşurken hem bize hem oğluna baktığı için soruyu kime sorduğunu da anlaşılmadı. Ben kendi üstüme alındım. Belki borcu vardı. Reşat'a döndüm. Kartal'ın sana da borcu varmış değil mi? Cinayetten bir hafta önce kavga çıkarmışsın. Reşat'ın suratı asılır gibi oldu. Dosyanda öyle yazıyor. Sen de ifadende onaylamışsın. Evet, eski arkadaşımdı Kartal. Yolsuz kalmış, borç istedi. Kıramadım, verdim. Sonra ödemedi. Başıyla ocağın önündeki masayı gösterdi. Kasadan almıştım. Babama mahcup olduk. Sinirlenip paramı istedim. Kartal oyalamaya kalkışınca da bir iki tane vurdum. İyi bok yedin, diye kesti babası. Gör işte başımıza gelenleri. Bize döndü. Kaç kere dedim bu serseriye, bu serseriyle görüşme diye. Saçları karı gibi uzun. Kulağında küpe. İbne midir nedir? Sonunda buldu belasını. Gel gelelim bizim de başımızı belaya soktu. Rüstem'in laf kalabalığına getirip konuyu geçiştirmesine fırsat vermemek için üsteledim. Ayrıca savcının mütalaasında senin Kartal'a uyuşturucu sattığın da belirtiliyor. Yalan abi, zinhar yalan, ne uyuşturucusu? Biz burada millet kafayı bulur diye demli çay bile satmıyoruz. Ama Kartal uyuşturucu bağımlısıymış, diyerek Kenan karıştı konuşmaya. Raporlarla tespit edilmiş. Ben Kartal kullanmıyor demedim ki. O kullanırdı. Savcının iddiası da buna dayanıyor zaten. Şimdi benim Kartal'dan alacağım var ya, parayı kurtarmak için buna yalan söyledim. Paramı ver, sana mal bulayım dedim. Mal bulacağından değil, diye araya girdi Rüstem. Hele o işe bir bulaşsın, kendi ellerimle boğarım onu. Yani parayı kurtarmak için öyle söylemiş. Vallahi öyle, diyerek yeniden lafı kaptı Reşat. Kartal'ın krizi tutmuştu. Kendini oradan oraya vuruyordu. Ben de bunun para bulduğunu duydum. Sevgilisi olan şu Aysun'la birini yoluyorlarmış. Yeni bilgiyi kaçırmadı Kenan. Nasıl yoluyorlarmış? Nasıl yolacaklar abi? Şantaj yapıyorlarmış adama. Adama mı? Erkek miymiş? Az önce biri dedin, cinsiyet belirtmedin. Bir soru için yürekten, bu soru için yürekten kutladım Kenan'ı. Gerçek bir dedektif gibi hiçbir ayrıntıyı kaçırmıyordu. Reşat duraladı. Esasında bilmiyorum kadın mı erkek mi, düşündü. Yok, Kartal da erkek kadın demedi. Bana bir adama şantaj yapıyorsun gibi geldi. Yapıyorlar gibi geldi. Bunları Kartal mı anlattı sana? Evet. Şimdi bu krize girince güya benden uyuşturucu alacağını düşünüyor ya, dili çözüldü. Peki kimmiş bu kişi? Onu söylemedi işte. Durun bir dakika ya, dedi Rüstem. Elindeki sigarayı heyecanla kül tablasına bıraktı. Durun ya, cinayetleri işleyen adamı bulduk işte. Farkında değil misiniz, dercesine yüzümüze baktı. Katil işte bu kalantor herif. Kız ile oğlan adamı fena yakalamışlar. Ufak ufak söğüşlüyorlar. Adam hem kıza hem oğlana düşman. Şantaj pis iş, ver ver doymaz bunlar. Adamın işe bir çare bulması lazım. Sonunda bulmuş, ikisini de temizleyip meseleyi halletmiş. Yanlış mı diyerek gözlerime baktı. Bir an ne diyeceğimi bilemedim. Sadece mantıklı sözcüğü çıktı ağzımdan. Ama önce bu kişinin kim olduğunu öğrenmemiz lazım diyerek yardımıma yetişti Kenan. Bu adam neden para veriyormuş bu onlara? Neden olacak abi, dedi Reşat. Bir açığını bulmuşlardır. Eğer bu kişi erkekse ya İbnedir ya da Sübyancı. Kadınsa kocasını aldatıyordur. Bunlar da olayı filme filan almışlardır. Kenan'ın suratı asıldı. Tünelin ucunda beliren ışık birden kararmaya başlamıştı. Yani olayı bilmiyorsun, dedi umutsuzca. Bilmiyorum. Kartal o kadarını anlatmadı. Kız ölmeseydi bu iş çözülürdü. Çünkü tezgahı kız kurmuş. Kartal biraz man kafaydı. Aklı yatmaz böyle ince işlere. Kız Kartal'a deli gibi aşık. Ya oğlanı toparlamak istiyor. Nasıl toparlamak istiyor? Yani beyazdan kurtarmak istiyor. Bunun için de para lazım. Kalantoru kıstırınca meseleyi çözmüş kız. Söğüşlediği parayla kendine Cihangir'de bir daire tutmuş. Fakat bizim Kartal dandik adam. Kıza söz veriyor ama eroini bırakamıyor. Katilin başka biri olma ihtimali belirince Rüstem oğlunun konuşmalarına sınır koymaktan vazgeçmiş, keyifle sigarasını tüttürmeye koyulmuştu. Bunu fırsat bilen Kenan Reşat'a yüklenmeye başladı. Bak Reşat, bildiklerini bir tam bize anlatman lazım. Kartal'ın öldüğü gün onunla buluşacakmışsın. O gün neler olduğunu bilmeliyiz. Anlatırım abi, benim bir korkum yok ki, alnımız açık elhamdülillah. Kartal o sabah bana geldi. Bedeni karaya vurmuş, balık gibi titriyordu. Mala ihtiyacım var, bana mal bul. Sana 5.000 dolar vereceğim diye vaatlerde bulunuyordu. Benim de alacağım var ya bundan. Hani para dedim, bugün birinden alacağım dedi. İnanmadım, siktir lan, kim sana para verir diye tersledim. Söğüşlediğimiz biri var. Şerefi itibarı Aysun'la benim elimde. Ne istersek veriyor, yine verecek. Sen malı bul yeter dedi. Ben de paramı almak için yalan söyledim. Tamam, saat 2:30 gibi kahveye gel, malın hazır dedim. Tabii gelen giden olmadı. Ben de eşi oğlu eşek beni yine atlattı diye düşündüm. Meğerse temizlemişler Kartal'ı. Sanki oğlunun yaşadıklarının tanığıymış gibi Reşat konuşurken Rüstem de başını sallıyordu. Bu şantaj yapılan kişiden polise söz ettim mi diye sordu Kenan. Yok abi, söz etmedim. Polis gerçek katilin peşinde değil ki. Bizi bulmuşlar ya, olayı üzerimize yıkıp davayı kapatacaklar. Beyaz hikayesi de bu yüzden. Sizin dayı oğlu da aynısını yapmışlar ya. Dayı oğluna da aynısını yapmışlar ya. Uyuşturucu dışında Reşat'ın söyledikleri inandırıcı görünüyordu. Tabii oğlan çok iyi rol yapmıyorsa ki, bu tür adamların değme aktörlere taş çıkartacak kadar iyi yalan söylediklerini çok duymuştum. Sanırım Kenan da benim gibi düşünüyordu. Reşat'ı tümüyle listeden çıkarmasa da artık bütün dikkatini şantaj yapılan kişiye çevirecekti. Reşat ile babasından öğreneceğimizi öğrenmiştik. Kalkarken silahımı istedim. Rüstem Naim'e silahı getirmesini söyledi. Naim tabancamı getirdi. Uzatırken pis pis gülümsedi. Abi bu silahı taşımayın dedi. Niye? Bu bir boka yaramaz. Horoz bozulmuş, düşmüyor. Şarjörü çıkardı, tetiğe asıldı. Gerçekten de horoz düşmüyordu. Sırtımdan buz gibi bir ter boşandı. Demek kaç zamandır bu bozuk silaha güvenip tehlikeye atıyorduk kendimizi. Kenan da şaşırmıştı ama benim kadar değil. Onun kafası kimliğini bilmediğimiz yeni katil adayına takılıp kalmıştı. Kahveden üçümüz birlikte çıktık. Artık Orhan'ın kendini gizlemesine gerek kalmamıştı. Geldiğimiz yoldan geri dönüyorduk. Sanki sokak biraz daha kalabalıklaşmıştı. Ya Orhan dedim, iyi ki silahı getirmişsin, yoksa halimiz aman yamandı. Böyle yerlere boş gidilmez Selim Bey. İnşallah davranışımız aşırı kaçmamıştır. Yok canım, ne aşırısı. Baksana bizim silah bozukmuş zaten. Kenan dalgınlığından sıyrıldı. Orhan çok teşekkür ederiz dedi. Bizim için kendini tehlikeye attın. Abi lafı mı olur? Ne zaman isterseniz gelirim. Kenan bana döndü. Selim, senin tabanca da bozukmuş ha? Ulan Mürsel bir fark etseydi yanmıştık. Bundan sonra ne yapacağız? Senin silahı kullanamayız artık. Niye ya? İşe yarıyor. Kim bilecek bozuk olduğunu diyecek oldum. Aman Selim Bey diye uyardı Orhan. Maazallah canınızdan olursunuz. Siz çekerseniz karşıdaki de çeker. Ateş edileceğinizi sanır basar tetiğe. Siz tabancayı bana verin yaptırayım. Bu işlerden çok iyi anlayan bir arkadaşım var. Olur vallahi deyip tabancayı ona uzattım. Smith Wesson'ı alıp beline koydu. Ben konunun kapandığını düşünürken belinden kendi silahını çıkarıp uzattı. Benim Beretta da sizde dursun. Boş dolaşmayın ne olur ne olmaz. Normalde kabul etmemem gerekirdi. Benim silahla ne işim olurdu? Ne var ki yarın nereye gideceğimizi, kimi sorgulayacağımızı bilmediğim için her ihtimale karşı diye düşünerek Beretta'yı kemerimin arasına soktum. Yeniden Sakız Ağacı Caddesi'nin girişine geldiğimizde biz Kenan'ın stüdyosuna gideceğiz, sen boş yere bekleme diyerek Orhan'ı yolladım. Kenan'la Sakız Ağacı'ndan Beyoğlu'na akan kalabalığa karışarak yürümeyi sürdürdük. Surp Astvatsatsin Kilisesi'nin önünden geçerken ne diyorsun bu işe diye sordu. Şantaj meselesine mi? Evet, bu hiç aklımıza gelmezdi. Bütün ihtimalleri yeniden değerlendirmemiz gerek. Tabi Reşat yalan söylemiyorsa. Doğru dedi dalgın bir tavırla, Reşat yalan söylemiyorsa. Sustu Kenan. Başı önde yürümeyi sürdürdü. Birkaç metre gitmiştik ki bana yalan söylemiyor gibi geldi diye mırıldandı. Sanki benimle konuşmuyor, sesli düşünüyor gibiydi. Görüşümü söylemek zorunda hissettim. Ben emin değilim. Haklısın, Reşat'ı hiç tanımıyoruz ama bu kadar karmaşık bir senaryo oluşturacak birine benzemiyor. Bu adamları küçümseme, onların da kendilerine göre zekaları, ustalıkları, cinlikleri var. Tam da söyledikleri öğrendiklerimizle uyuşuyor. Sözlerinin ikna edici olmadığını düşünmüş olacak ki açıkladı. Aysun'un parayı nasıl bulduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Yüzüme baktı. Orada anlayamadığım konu şu. Catherine Merchant bağlantısı. Reşat'ın senaryosunda kadının yeri yok. Bunda anlamayacak ne var diyerek kendi fikrimi söyledim. Demek ki Aysun sandığımız gibi parayı Fransız kadından değil, şantajdan elde ediyordu. Yani şantajın Catherine Merchant'la bir ilgisi yok. Kenan hemen onaylamadı beni. Birkaç adım attıktan sonra bundan emin değilim dedi. Hatırlayacak olursak Aysun Catherine Merchant'ı tanıdıktan sonra evini taşıyor. Öncesinde parasız. Ne yani şantaj yapılan kişi Catherine Merchant mı? Sanki çok tuhaf bir tahminde bulunmuşum gibi birden yolun ortasında durdu. Bu da mümkün tabii dedi gülümseyerek. Ama ben öyle düşünmemiştim. Ben Aysun'un Catherine Merchant'tan aldığı bilgilerle şantaj yaptığını düşünmüştüm. Yani Catherine Merchant Aysun'un ortağı mı diyorsun? Yine tuhaf baktı, tuhaf baktı yüzüme. Neden düşüncelerimiz buluşmuyor diye söylendi. Hayır, Catherine Merchant Aysun'un ortağı değildi. Fransa'da Catherine Merchant'la tanıştığında kadın ona biri hakkında çok önemli bilgiler verdi. Muhtemelen Aysun şantaj yapsın diye vermedi bu bilgileri. Ama Aysun'un o kişiye şantaj yaptığından haberi var. Şantajdan haberi olduğunu nereden biliyorsun? Catherine Merchant Aysun'a yazdığı mektupta uğraştığınız insanlar çok tehlikelidir diyordu. Kızın böyle pis bir işe bulaştığını bilmese öyle yazar mıydı? Şöyle diyelim, Aysun'un o tehlikeli insanlara bulaştığını biliyor, şantajdan haberli olduğu kesin değil. En azından mektupta yazanlardan bu çıkmıyor. Hiçbir ayrıntıyı atlamazsın değil mi dedi. Eleştiriyor mu yoksa övüyor mu anlamadım. Tamam, dediğin gibi olsun. Yine de bu durum iyimser olmamızı engellemiyor. Neden iyimsermişiz? Çünkü artık şantaj yapılan kişiyi yani muhtemel katili tanıyan biri var elimizde. Catherine Merchant dedim. Evet dedi keyifle. Ne dersin? Doktor Watson işin sonuna geldik mi? Doktor Watson'lığını bize yakıştırdığına göre beyefendi de nacizane Sherlock Holmes oluyordu. İyimser olmakta acele etme derim. Hem neden ben Watson oluyormuşum? Oğlum dedi sırıtarak. Watson, hikayelerin yazarı olan Arthur Conan Doyle. Ama ünlü olan Sherlock Holmes diye şakayla karışık itiraz ettim. Oo Selim Bey, ne zamandan beri ün düşkünü oldunuz? Arkadaşıma Lockhart'ı yetiştirmeye hazırlanıyordum ki Kenan'ın cep telefonu çaldı. Arayan Katya'ydı. İki haber veriyordu. İlki Catherine Merchant'tan beklediğimiz mektup gelmişti. İkimiz de çok memnun olduk buna. Ancak ikinci haber sevincimizi kursağımızda koydu. Nihat'ın sahaf dükkanının cam vitrinine birileri satanistlerin simgesi olan beş uçlu kocaman bir yıldız, yani bir pentagram çizmişti.